Ayrım 17.
Dünya ekonomik krizinin başlangıç yılı olan 1929'da Türkiye ekonomisi tipik bir ihracat ekonomisi görünümünü koruyordu. İhracat ekonomileri olumlu ya da olumsuz uluslararası konjonktürden doğrudan etkilenirler. Ekonomideki sarsıntı hem mülk sahibi sınıflarla emekçiler hem de mülk sahibi sınıflar arası dengeleri doğrudan etkiler. İhracatta önemli bir azalma sadece ihracatçıların değil, toprak zenginlerinin gelirlerini de azaltır. İşsizliği artırır. İthalatı dolayısıyla ithalat vergilerini de azaltarak bütçe gelirlerini de azaltır. Bütün bunların sonucunda kurulu dengeler sarsılır, sosyal patlamalara uygun bir ortam da oluşabilir ve benzeri. Elbette dışarıdaki krizin etkisinin yoğunluğu, söz konusu ekonominin emperyalist dünya sistemiyle entegrasyon düzeyiyle de yakından ilgilidir. Öte yandan gelişmiş bir ihracat ekonomisi söz konusuysa bu durum krizden çıkış için elverişli koşulların varlığı anlamına da gelir. Büyük ihracat gelirleri sağlayan bir az gelişmiş ülke, gelişmiş bir altyapı oluşturabilmiş ve sınırlı da olsa bir iç pazara sahipse, mevcut potansiyeli ithal ikameci bir sanayileşme yönünde seferber ederek krizin olumsuz etkisini ödünleyebilir. Bazı Latin Amerika ülkeleri, Brezilya, Arjantin, Şili ve benzeri bu duruma örnektir. Emperyalist ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki sömürü, bağımlılık ve şartlandırma ilişkileri zayıfladığında geri kalmış ülkelerde bağımsız gelişme eğilimleri kuvvetleniyor. Ne ki üretim ilişkileri, gelir dağılımı, tüketim kalıbı vesaire aynı kaldığı için emperyalizmin krizi atlatmasıyla ilişkiler yeniden kuruluyor ve görece bağımsız gelişme süreci de böylece son buluyor. Türkiye'de 1930'lu yıllarda ilk sanayi planıyla devlet öncülüğünde ithal ikameci bir sanayileşmenin başlatılması bu bütünlük içinde anlaşılmalıdır. Türkiye ihracat ekonomileri arasında orta yerde bir konumda bulunuyordu. Yine de devletin yoğun müdahalesi olmadan ekonomide ortaya çıkan kopukluğu gidermek ve hakim sınıflar bloğundaki sürtüşmeleri dengelemek mümkün olmazdı. Tarım ürünleri ve madenler dışında başka bir ihracat kalemi olmayan Türkiye'yi dünya krizi önemli ölçüde sarsmıştı. 1929 yılına gelindiğinde dış ticaret açığı daha da artmıştı. İhracattaki ani düşüş ithalatta da ani bir düşüşe neden oldu. Türkiye'nin ihracatı 1928'de 173 milyon dolardan 1931'de 127 milyon dolara geriledi. Sırasıyla aynı yıllarda ithalatı 223 milyon dolardan 126 milyon dolara düştü. Tarımsal ürünler ihracat değerinde yaklaşık yarı yarıya düşüş söz konusuydu. İthalattan alınan vergi 1928'de 77.9 milyon Türk lirasından 1931'de 54.1 milyon Türk liraya geriledi. 1930 ve 1931 yıllarından başlayarak ödemeler dengesinde görülen fazlalık doğrudan ithalatın kısılması ile ilgiliydi. Türkiye miktar olarak ihracatını artırdığı halde ihracat gelirlerindeki düşüş dünya fiyatlarındaki aşırı gerilemenin sonucuydu. 1928'de 626.682 tonluk ihracatla 750.482 tonluk ithalat yapıldığı halde 1931 yılında 883.221 tonluk ihracat karşılığında sadece 496.609 tonluk ithalat yapılabilmiştir. Zaten derin bir yoksulluk içinde yaşayan kitlelerin yaşam koşulları krizin etkisiyle daha da kötüleşti. Dünya ekonomik bunalımı başladığında Türkiye gerçekten bir çıkmazda gibiydi. Kalkınmak değil, günlük geçimini sağlayacak duruma gelmemişti. Yapılıp bitirilen Atatürk devrimleri geniş halk yığınlarının geçim düzeyinde en küçük bir düzelme ve yükselme sağlamamıştı. Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede bunalımdan çıkmak için üç türlü çözüm söz konusu olabilirdi. Ticaret burjuvazisinin ithal ikamesi sağlayacak sanayi malları daha çok tüketim amaçlı üretimine yönelmesi. Yabancı sermayenin açığı kapatması. Devletin doğrudan müdahale ederek ekonomideki olumsuz gidişi tersine çevirmesi. Sonuncu seçeneğin geçerli olduğu durumda Bonapartist rejim sadece politik değil ekonomik planda da mülk sahibi sınıfların önüne geçmiş olur. Elbette bu öne geçiş bir ilke sorunu değil konjonktürel nitelik taşıyan bir yer değiştirme ya da zorunluluktur. Türkiye'de ticaret burjuvazisinin güçsüzlüğü, altyapılar ve dışsal ekonomiler açısından elverişli olmayan durum ticaret burjuvazisini böyle bir misyonu omuzlamasına imkan vermiyordu. Ticaret burjuvazisi sermayesini sanayiye kaydırarak bir ithal ikamesi sağlayacak güce sahip değildi. Emperyalist ülkelerin şirketleriyle ortaklıklar kurmak ya da onların ülkedeki pazarlayıcısı olmak, spekülasyon ve kara borsaya yönelmek hem karlı hem de risk unsurunu pek içermeyen faaliyetlerdi. Ticaret sermayesi için kolay kazanç kapıları sonuna kadar açıktı. İktidar partisinin önde gelen adamlarından Recep Peker bile sermayenin bu asalak niteliğinden rahatsızdı. Ezici ve gayrimeşru istismarcı sermayenin düşmanıyız. Muharebeler devrini, İstiklal Harbi'ni takip eden senelerde birçok müteşebbisler az zamanda milyoner olmak ihtirasıyla hareket etmişlerdir. Bu gayri tabi teşebbüslerin birçoğu yıkılmış olmakla beraber normal ticaretin meşru ve dürüst kârı ile yetinme dürüstlüğü avdet etmemiştir. İkinci olasılığın gerçekleşmesi, yani yabancı sermaye girişi de beklenemezdi. Zaten ülkeye yabancı sermaye çekmeye yönelik girişimler sonuç vermemişti. Sermayenin en yoğun bunalımı yaşadığı bir ortamda bu zaten zayıf bir olasılık olmaktan öteye geçemezdi. Yabancı sermaye girişi olmakla birlikte bu beklenenin çok altındaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı adlı broşüründe ülkemizde yabancı şirketlerin faaliyeti ve kapital yatırımı devamlı bir şekilde artıyor. Bunun sebebi yabancı sermaye yatırımlarına Cumhuriyet rejimi tarafından elverişli şartların yaratılmasıdır deniyor. Yabancı sermayenin ithal ikamesini sağlamak amacıyla az gelişmiş ülkelerde yatırımlara yönelmesi için 1950'li 60'lı yılları beklemek gerekecekti. Bu dönemde yabancı şirketlerden zarar edenleri yüksek fiyatlar ödenerek millileştirildi. Böylece yabancılar kriz koşullarında iflastan kurtulmanın yolunu bulmuşlardı. Millileştirmeler ilgili olarak Y. Küçük şunları yazıyor. Cumhuriyet rejimi 1923-1933 yılları arasında uzun yıllar çalışmış olmaktan dolayı önemli ölçüde eskimiş ve ciddi tamir ve yenileme isteyen 1667 kilometrelik demir yolunu kamulaştırdı. Kilometre başına kamulaştırma karşılığı olarak 95 bin Türk lirası ödendi. Aynı Cumhuriyet rejimi 1923-1939 yılları arasında yeni olarak inşa ettiği demir yolunun kilometresini 115 bin Türk lirasına mal etti. Bu rakamların karşılaştırılmasından kamulaştırma bedeli olarak çok yüksek bir ödeme yapıldığı sonucunu çıkarmak mümkün oluyor. Öte yandan kamulaştırılan şirketler tekel niteliği taşıyan bir elektrik, su, hava gazı, tünel ve bunun gibi hizmet üreten kuruluşlardı. Millileştirilen 22 şirketten 20'si kamuya yönelik hizmet üreten şirketlerdi. Böylece bir taraftan zarar eden şirketler iflastan kurtarılırken millileştirme ile devlete gelir sağlama yolu da açılarak bir çeşit devlet kapitalizmi yöntemleri devreye sokulmuş oluyordu. Tekel niteliği taşıyan şirketler devlet denetimine geçmişti. Bütün bu operasyonlar devlet bankaları üzerinden yapılmıştı. Daha sonraları Türkiye burjuvazisi çok daha geniş çapta devlet gelirinden istifade etmeye başlayarak özellikle devlet kapitalistleşme operasyonlarına önem veriyordu. Bu şekil ise devlet kapitalizminin şekillerinden biridir. Bu maksat iki banka kurulmuştur. Biri Sümerbank, diğeri Etibank. Bunların görevi Türkiye'de etatist teşebbüslerin finansmanıydı. Rejimin bonapartist karakteri, burjuvazinin güçsüzlüğü, ekonomik zorluklar, ağır devlet borçları, altyapı yatırımlarını gerçekleştirme zorunluluğu, millileştirilen yabancı şirketlerin sadece devlet tarafından satın alınması gibi nedeniyle devletin artan ölçüde müdahalesi zorunluluk olarak kendini dayatıyordu. Devlet ithalatı ikame edecek sanayi alt dallarını kurarak, altyapı yatırımlarına yönelerek ve benzeri krizi atlatmada önemli bir işlevi yerine getirdi. Bonapartist rejim bir yandan ticaret ve sanayi burjuvazisinin çıkarlarını gerçekleştirirken toprak ağlarını da ihmal etmemek zorundaydı. Egemen sınıflar bloğunun en güçlü ortağı olan toprak ağlarının çıkarlarını dikkate almamak, rejimin tehlikeye girmesi, oluşan sınıf ittifakının dağılması anlamına gelirdi. Hükümet tarımda devlet girişimlerini örgütleyerek, gelişmekte olan kapitalist ilişkilerle varlığını sürdürmekte olan feodal kalıntılar arasındaki çelişkinin keskinliğini gidermeye çalışıyordu. Bu dönemde iç ticaret hadleri tarım ürünleri aleyhine bozularak içe dönük sanayileşme için elverişli bir ortam yaratıldı. Buğdayın fiyatının düşük tutulması, ekmek fiyatının da düşük olmasını sağlıyordu. 1930'lu yıllarda iç ticaret hadleri yaklaşık %40 oranında tarımın aleyhine döndü. Bonapartist rejim altında sermaye birikimi, tarımdan sanayiye kaynak transferi yoluyla gerçekleşiyordu. Fakat iç tüketime dönük tekstil sanayinin ham maddesi olan pamuğun fiyatı 1933'ten sonra yükseldi. Tarım ürünlerini saptamada bir ayrım yapılarak bazı kapitalist tarım işletmelerini diğerlerinden daha fazla destekleme yoluna gidildi. Celal Bayar bu konuda şunları yazıyor. Yerli iptidai maddeler sanayi hareketlerinin tesiriyle kıymetlenebilir. Sanayi hareketlerimiz sayesindedir ki mühim bir kısım mahsullerimizin fiyatı buhran dolayısıyla çok düşmüş olan arz ulusal fiyatların fevkine çıkabilmiştir. Sanayimizi kurmadan evvel hariçten mallarımızı dikte edilen fiyatlarla satmaktaydık. Fakat bir kısmı için sanayiyi memlekette kurduktan sonra hariç alıcılarına karşı fiyat noktayı nazarından bir rol oynamaya başladık. Pamuğun da böyledir, yünün de böyledir. Demek oluyor ki iptidai maddesi memlekette bol olarak yetişen herhangi bir sanayi kurulduğu zaman ondan müstefit oluyor. Sanayi ham maddesi olan ürünlerin desteklenmesi dışında bu dönemde devlet, pazar için üretim yapan büyük toprak sahiplerini de desteklemenin çeşitli yöntemlerini geliştirmiştir. traktör ithal eden büyük toprak sahiplerine hazine yardımı yapılması, 1930 yılında ödenen tazminat 2 milyon 700 bin liraydı. 1932'de çıkarılan Buğday Koruma Kanunu, 1938'de oluşturulan Toprak Mahsulleri Ofisi, 1938'de çıkarılan Buğday Koruma Kanunu'nda hükümetçe saptanan fiyattan buğday satın almakta, Ziraat Bankası'nın görevlendirilmesi ve bankanın yılda 1 milyon lira zarar edebileceği ve bu zararın hazineden karşılanmasına ilişkin hüküm büyük toprak sahiplerini desteklemeye yönelik önlemlerdir. 1933 yılından başlayarak silo ve ambarların yapılmaya başlanması 2466 sayılı buğdayı koruma karşılığı kanunu, buğday satabilen büyük çiftçiler lehine geliştirilmiş düzenlemelerdir. Bu dönemde bir yandan ticaret ve sanayi burjuvazisinin durumunu düzeltici daha tutarlı işlere girişilirken, bir yandan da iktidar bloğunun önemli bir ortağı olan büyük toprak sahipleri desteklenmiştir. Fakat bütün bunların yapılabilmesi emekçi sınıfların aşırı sömürülmesiyle mümkün olmuştur. Bu dönemde emekçi kitlelerin yükünün daha da ağırlaşması Kemalist ideologlar tarafından halkçılık olarak gösteriliyor. Halk kitlelerinin ve işçi sınıfının sömürülme katsayısı yükseldikçe Bonapartist diktatörlüğün halkçı yanı da güçleniyor. Y. Küçük buğdayı koruma karşılığı kanunu ile ilgili olarak şunları yazıyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu kanun buğdayı korumanın karşılığını sağlamak amacıyla çıkarılıyor. Mantığı gerekçesinde yazıldığı biçimiyle gayet basit. Gerekçede Türkiye'de yılda 3 milyon insanın fırından ekmek alarak beslendiği kabul ediliyor. Bunların kişi başına yılda 150 kilo ekmek yedikleri varsayılıyor. Ekmek başına bir kuruşluk bir vergiyle yılda 4-5 milyon lira toplanacağı düşünülüyor. Çıkarılan kanuna göre un ve undan yapılmış mamuller buğday koruma karşılığı kanunu kapsamı içine alınıyor. Buğday değirmene getirilip öğütüldüğü zaman kanun işliyor. Bir şahıs kendi ihtiyacı için bile değirmende buğday öğüttüğü takdirde vergi vermek zorunda. Verginin bütün yükü tüketiciye ait. Ekmek yiyen bir avuç mülk sahibi bir kenara atılacak olursa buğday koruma karşılığı vergisinin yükümlüleri işçi ve emekçiler oluyor. Böylece çok doğrudan bir biçimde büyük çiftçiyi korumanın yükü işçi ve emekçilerin omuzlarına bindiriliyor. Daha sonraki yıllarda aynı uygulama vergiler ya da enflasyon yoluyla sürdürülüyor. 1930'lu yıllarda işçi sınıfı üzerindeki baskı artıyor. Baskının artması sömürünün artması sonucunu doğuruyor. Yoksul ve az topraklı köylünün durumuysa işçinin durumundan daha iyi değildi. Köylünün sadece ürünü değil toprağı da para etmemeye başlıyor. Ürünü elinden ucuza çıkaran küçük köylü toprağını da ticari sermayeye kaptırarak mülksüzleşme sürecine giriyor. Vergiler yükselirken sanayi çıkışlı tüketim malları fiyatının yüksekliği emekçi sınıfın yaşam koşullarını iyice ağırlaştırıyor. Dünyada ölüm kalım savaşı veren sermaye Türkiye'de Bonapartist diktatörlük altında önemli bir gelişme gösterebiliyor. 1933'ten 1939'a varan 6 yılda ekonomide büyüme hızı ortalama %9'un üstünde bir seviyede gerçekleşiyor. Sanayileşmede de önemli bir gelişme gözleniyor. Sanayinin GSHM içindeki payı 1923-1928'i kapsayan 5 yıllık sürede %11 dolayındayken bu oran 1933-1939 yılları arasında %15'e yükseliyor. Sanayinin büyüme hızı da 1933-1939 döneminde 1924-1929 döneminde ortalama %1.7 daha yüksek bir düzeyde gerçekleşebiliyor. Bu dönemde içe dönük sanayileşmenin ivme kazanması ve izlenen ithalat politikası sonucu dış ticaret açığı ortadan kalkıyor. Üstelik bir fazlalık bile ortaya çıkıyor. Aynı şekilde ithalatın GSMH içindeki payı da 1923-28 döneminde ortalama %15'ten 1933-39 arasında %6.5'e düşüyor. Yukarıdaki rakamlar emperyalizmle olan bağımlılık ve sömürü ilişkilerinin zayıfladığı dönemlerde yarı sömürge ülkelerde bağımsız bir gelişmenin ivme kazandığına ilişkin görüşleri de doğrulayıcı niteliklerdir. İthalatın GSMH içindeki payı düşerken ilginç bir gelişme ticaret yapılan ülkelerle ilgili olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile olan ticareti düşerken Almanya ile olan ticaret yükseliyor. 1930'da Türkiye ihracatının %12'si Fransa'ya yapılıyordu. Bu oran 1936'da %3.1'e düştü. Fransa'dan yapılan ithalat 1930'da %10.1, 1936'da %2.5'tir. İngiltere ile yapılan ticarette de benzer bir gerileme oldu. 1930'da Türkiye'nin ihracatının %88'i İngiltere'ye yapılıyordu. Bu oran 1936'da %5'e düştü. İngiltere'den yapılan ithalat ise 1930'da 12'den, 1936'da %6.3'e düştü. Faşist Almanya'nın payında ise büyük artış gözleniyor. 1931'de Türkiye'nin ihracatının %10.6'sı Almanya'ya yapılırken Bu oran 1936'da %51'e yükseldi. Almanya'nın ithalattaki payı da 1931'de %21'den 1936'da 45.9'a yükseldi. Devletin temel yatırımları yanında bazı sanayi dallarına da el atmasının, kısa dönemde özel sermayenin bir kesiminin aleyhine sonuçlar doğurduğu ileri sürülebilir. Devletin sanayiye doğrudan yatırım yapması, bazı kesimlerin kolay kazanç olanaklarını kısıtlanmış olsa da, sermaye için yaratılan koşullar bir bütün olarak çok daha önemliydi. Bonapartist rejim, sistemi daha sağlam temellere oturmayı amaçladığı sürece, yapılan her şey son tahlilde sermayenin tarihsel çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelecekti. Bu durum, 1. Sanayi Planı'nda açıkça ifadesini buluyor. Bu programı hususi teşebbüs erbabı tarafından tesisine imkan görülmeyen sanayi şubeleri ithal edilerek devlet veya milli müesseselerin teşebbüsü olarak kurulmaları düşünülmüştür. Ancak bu ana sanayi, hususi teşebbüs ve sermaye erbabına da çok geniş ve faydalı endüstri imkanları bahşedecektir. Devlet teşebbüsüyle kurulacak ana demir sanayi hususi müteşebbislerin yeniden tesis edecekleri makine, tel, çivi, döküm boru, civata, vida vesaire fabrikalarına ve sanayiye ucuz ve kolay tedarik edilir, yarı mamul emtia verecektir. Yeni bez dokuma sanayimiz, mevcut milli fabrikalarımızın inkişaflarına bir pay bıraktığı gibi pamuk, ip ve halat, kadife, peluş, kordele, şerit, pasmantere eşyası ve pamuk örme sanayine de yeni faaliyet imkanları bahşedecektir. Kısaca kapitalizmin yapısal bunalımına 1929 aşırı üretim bunalımının eklenmesiyle Türkiye ekonomisinin sarsılması Bonapartist rejime geniş bir manevra olanağı sağladı. Sovyetler Birliği'nden sağlanan mali ve teknik yardım da bu dönemde Kemalist yönetimi hatırı sayılır bir destektir. İktidar bloğunu oluşturan kesimlerin durumlarının sarsılması halinde rejimin de sarsılması tehlikesi devlet müdahalesi daha da artırılarak önlendi. Devletçilik olarak adlandırılan bizim bunalım döneminin bonapartizmi dediğimiz bu uygulama hiçbir zaman bir ilkeden kaynaklanmamıştır. Olayların zorlanmasıyla ortaya çıkmış ve bu zorlama ortadan kalkınca da terk edilmiştir. Zaten bonapartist diktatörlüğün bir aracı durumundaki CHP'nin hiçbir zaman tutarlı ilkeleri olmamıştır. Duruma göre değişen uygulamalar sonradan ilkeleştirilmek gibi zorlamalara girişilmiştir. 1937'de devletçiliğin anayasaya girmesi de hiçbir anlam taşımaz. Ölü bir metin olan anayasa CHP tüzüğüne göre biçimleniyordu. Oysa CHP hiçbir zaman bir ilke partisi olmamıştı. Bu partide ilkeler esen rüzgara göre değişirdi. İçte ve dışta koşulların değiştiği bir ortamda 1950 seçim beyannamesinde partinin yalnız devletçiliği değil 6 okun tümünü birden anayasadan çıkarmaya hazır olduğunu bildirmekte duraksamayacaktı. Tek parti devrinin icabı sayılarak anayasa sokulmuş olan 6 umdeyi oradan çıkaracağız. CHP işte böylesine makyavelist bir partidir. İktidarda kalmak ya da ortaya çıkmak için feda etmeyeceği umde, ilke, kavram, anlam yoktur. Aslında devletçilik uygulaması bir başka açıdan daha üzerinde durmayı gerektiriyor. Türkiye'de sol genellikle kamu özel ayrımıyla sosyalist-kapitalist ayrım arasında bir özdeşlik görme eğilimindedir. Bir şey kamunun eline geçince devlet mülkü olunca kapitalizmden koparılmış sayılmaktadır. Şüphesiz böyle bir yaklaşım sosyalizmin en temel sorunlarını kavramaya vakit bulamayanlara özgüdür. Üstelik bu yaklaşım, Stalinizmin kapitalist olmayan yol aşamalı devrim veya Çin'in bir zamanlar pek revaçta olan üç dünya teorileriyle kendisine Marksist bir maske bulabilmekteydi. Devletin sınıf karakterinde herhangi bir değişiklik olmadan yapılan kamulaştırmalar, yalnızca sömürü düzeninin dönemsel tıkanıklıklarının aşılmasına yarar. Kapitalist bir toplumda, burjuva devletinin kamu sektörüyle özel sektör arasındaki ayrım, burjuvazinin bir iç ayrımıdır. Kamu sektörüyle özel sektörü ayrı sınıfsal kategoriler olarak göstermeye çalışmak, sorunları çarpıtma dışında bir anlam taşımaz. 1970'li yılların ikinci yarısında, uluslararası planda ham madde fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle, kar oranları azalan büyük emperyalist şirketler, bu alandaki sermayelerini daha karlı alanlara kaydırmak amacıyla, madenlerin devletleştirilmesi için çevre hükümetlerine baskı bile yapıyorlardı. Böylece, emperyalizm açısından bir taşla birden fazla kuş vurulmuş oluyordu. Bir kere, madenleri devletleştiren hükümetler, anti-emperyalist hükümetler oluyorlar. Şüphesiz burada Stalinistlerin çabalarının hakkını da vermek gerekir. Böylece kitleler üzerinde bir yanılsama yaratmayı başarıyorlar. Öte yandan devletleştirme karşılığında ödenecek miktarlar emperyalist şirketler tarafından tespit ediliyor. Ve millileştirmeden elde edilen fonlar daha karlı sektörlere kaydırılıyor. Türkiye'de bunalım döneminin bonapartizmini de bu bütünlük içinde değerlendirmek gerekiyor. Devletçilik uygulamasıyla devletin sanayi yatırımlarına girişmesi, hakim sınıflar içinde önemli bir yere sahip olan bürokrasinin ağırlığını daha da artırmıştır. Böylece Bonapartist rejim devletçiliğe geçişi de kolaylaştırıcı bir etken olduğu gibi bu uygulamaya geçişin kendisi de Mustafa Kemal Bonapartizm için bir hayat aşısı olmuştur. Serbest fırka ile kendini gösteren genel hoşnutsuzluk ortamında rejimin kendisine sağlam bir dayanak sağlanmasına ve daha uzun ömürlü olmasına imkan vermiştir. Yine Mustafa Kemal'in ölümünün ardından yani Bonapart'ın ortadan çekilmesinden sonra Bonapartist rejimin milli şef karikatürüyle devam etmesi de bu olguya bağlı olarak açıklanmalıdır. Gerçekten de İnönü gibi her zaman ikinci planda kalmış bir şahsiyetin birdenbire Mustafa Kemal'in yerini alması, hatta paraları onun yerine kendi resmini bastıracak kadar, ancak bürokrasinin bu denli özelleşmiş ve hakim sınıflar bloğu içinde ağırlığını artırmış olmasındandır. Bu aynı zamanda devlet aygıtının ekonominin işleyişi için vazgeçilmez bir öge olduğunu da gösterir. Şüphesiz milli şefin gelişinin ardından bir dünya savaşının patlak vermesi ve ortaya çıkan olağanüstü koşullar şefin durumunu korumasını kolaylaştıran bir etkendi. Böylece Mustafa Kemal ile başlayıp milli şefle devam eden Bonapartist dönem, özel sektörün gelişmesine bir ivme kazandırmak amacına yöneliktir. Nitekim emperyalizmin yapısal bunalımı ve ona eklenen aşırı üretim bunalımı, emperyalistler arası savaşın yaşandığı bir ortamda yerli bir ticaret ve sanayi burjuvazisi yaratma girişimleri oldukça başarılı olmuştur. Devletçilik dönemine geçişle birlikte hazırlanan 1. 5 yıllık sanayileşme planı, esas olarak daralan ithalat olanakları nedeniyle ithal ikamesine yönelik bir amaç taşımaktaydı. Bu plana göre dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayilerinde büyük bir kısmı iç finansmana dayalı yatırımlar öngörülmekteydi. SSCB'den sağlanan 10.5 milyon Türk lira kredinin dışında tüm bütçeden karşılanacaktı. O dönemin rakamlarına göre gerçekleşen yatırımların oldukça yüksek düzeyde olduğunu daha önce de söylemiştik. 1933-1940 döneminde yıllık sanayi yatırımları 19 milyonu kamu, 8 milyonu özel sektör tarafından olmak üzere yılda ortalama 27 milyon Türk lirası düzeyinde gerçekleşmiştir. Birinci sanayi planından sonra hazırlanan ikinci 5 yıllık sanayi planı 1936, ilk planın aksine yatırım ve ara malları sanayine ve altyapı yatırımlarına yönelik bir plandı. Öte yandan plan, uluslararası politik durumu, güvenlik ve kendi kendine yeterlilik gereğini dikkate alan bir anlayışı yansıtıyordu. Fakat bu planda öngörülen madencilik, kömür, elektrifikasyon, yakıt, seramik, gıda, kimya, makine ve deniz ulaşım alanlarında 112 milyon Türk liralık yatırımların büyük bir kısmı savaşın başlaması ve askeri güvenlik sorunlarının ön plana çıkmasıyla gerçekleşemedi. Yine de sanayi üretiminde yılda ortalama %5'lik bir artış olması bir önceki döneme oranla düşük de olsa kayda değer bir gelişme sayılmalıdır. Sözünü ettiğimiz dönemde banka ve sanayi sermayesinde bir yoğunlaşma da görülüyor. İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın denetlediği sermaye rezervleri toplamın %72'sini oluşturuyordu. Sanayi sermayesinde de yoğunlaşma söz konusu. 1932'den 1941 yılına kadar 1937 tarihli kanuna göre kurulmuş işletme sayısında 3'te 1'lik bir azalma olurken işletmelerdeki motorların gücü ve üretilen malların değeri 4 kat artmıştır. 1936-1941 yılları arasında iş günü sayısında 2, işlenen ham maddelerin değerinde de 3 katlık bir artış olmuştur. 1939 yılında en büyük 113 işletme, işletmelerin üretiminin %73'ünden fazlasını sağlamaktaydı. Burada söz konusu edilen işletmeler, yıllık üretim değeri 500 bin Türk lirasından az olmayanlardır. Bu dönemde 1938-1946 arasında sanayi üretimi %42'lik bir artış gösteriyor. 1939'dan 1945'e kadar geçen sürede özel sektör işletmelerinin tüm işletmelere oranı %8.8'lik bir artış göstererek %43'e ulaşmıştır. Özel sektörün fabrika üretimindeki payı da 1939'da 146 iken bu oran 1945'te %57'ye yükselmiştir. 1930'lu yılların başından 2. emperyalistler arası savaş sonrasına kadar süren devletçilik dönemi, devletin sağladığı destek sayesinde Türk burjuvazisinin zenginleşmesi ve ilkel sermaye birikiminin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Özellikle savaş yılları kara borsa, spekülasyon, vurgunculuk, zorla çalıştırma, ücretlerin düşürülmesi, iş gününün 11 saate çıkarılması,